Ayrım 25, kusursuz cinayet yoktur, kusursuza yakın olanlar vardır. Sivil Atasoy, sayfa 227. Kara büyücü ve diğerleri. Kriminal laboratuvarlar ve otopsi salonlarında olan bitenleri, film ve dizilerden öğrenenler, en ileri teknolojileri ve en güvenilir yöntemleri kullanan bilim insanlarının her zaman delillerden gerçeğe ulaştıklarını ve failin bulunarak adalete teslim edildiğini sanabilirler. Ne yazık ki bu her zaman doğru değildir. Bir kere kriminal laboratuvar çalışanlarının önemli bir bölümü bilim insanı değildir. Parmak izi, bomba, yangın uzmanlığı için dünyanın hiçbir yerinde herhangi bir üniversite bitirme zorunluluğu bulunmaz. Biyologlar, kimyacılar, fizikçiler de yaptıkları işi hemen her zaman kendilerinden daha kıdemli birinden usta çırak usulü öğrenirler. Ayrıca kriminal laboratuvarları yönetenler de dünyanın birçok ülkesinde polistir, dolayısıyla onlar da soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını, failin bulunmasını ister. Bu yüzden tarafsız oldukları söylenemez. Hele gündemde medyanın diline doladığı bir olay, örneğin bir cinayet varsa, siyasiler laboratuvar müdürlerini, müdürler de mecburen yanlarında çalışan kriminalistleri arayarak ellerini çabuk tutması için baskı kurar. Cinayet masası dedektifleri ya da olay yerinden delil toplayanların karşılaştıkları olayla ilgili intihar, kaza ya da cinayet gibi mutlaka bir senaryoları bulunur. Bu senaryoyu genellikle kriminal laboratuvar çalışanlarıyla paylaşırlar. Bu bilgi tezgahta çalışanlarda önyargılar oluşturur. Objektifliklerini yitirebilirler. Nitekim parmak izinden başlayarak pek çok alanda laboratuvar personelinin incelemelerini belli bir senaryoya uydurabilmek amacıyla yönlendirdiklerini, bazı delilleri inceleyip zanlının lehine oluşabileceklere hiç dokunmadıkları da bilinen bir gerçektir. Olay yerinden toplanan delillerin şifrelenerek kriminal laboratuvara gönderildiği, delili inceleyecek uzmanın bilgisayarlarca belirlendiği, laboratuvar çalışanının delilin bağlantılı olduğu dava dosyası hakkında bilgisinin bulunmadığı ve yöneticiler ile çalışanların genellikle siviller olduğu büyük organizasyonlarda, örneğin Alman Federal Kriminal Kurumu BKA'nın 2008 Şubat'ında Wiesbaden'daki yeni binalarına taşıdığı kriminal laboratuvarında bu sorun önemli ölçüde çözülmüştür. Laboratuvarcılar kendilerini savcı ve soruşturmayı yürüten polislerle aynı safta görüp onlara yardımcı olmak amacıyla delil üretmeye dahi kalkışabilirler. Hatta biri yakalanmışsa ve polis onun suçlu olduğuna inanıyorsa delilleri hiç çalışmadan rapor yazanlar bile bulunuyor. Literatürde buna dry lab yani kuru laboratuvar adı veriliyor. Türkiye'nin kriminal laboratuvarları Avrupa'nın herhangi bir ülkesi ya da Avustralya, Kanada ve Amerika'daki kadar şeffaf değil. Büyük ölçüde kol kırılır yen içinde kalır diye düşünüldüğünden, kriminalistlerle ilgili soruşturmalar ve aldıkları disiplin ya da meslekten uzaklaştırma cezaları toplumla paylaşılmıyor. Bu yüzden aşağıda okuyacaklarınız öncelikle bilgi sahibi olduğum Amerikan laboratuvarlarında olanları yansıtmakta. Polis gösterdi, kara büyücü halletti. Oklahoma'da bir temyiz mahkemesi, Curtis Edward McCarthy'nin idam cezasının infazını durdurduğu gibi beraat etmesine de karar verdi ve McCarthy 11 Mayıs 2007 günü saat tam 12.15'te avukatlarının arasında cezaevinin önünde kendisine bekleyen gri minibüse binerek uzaklaştı. Curtis Edward McCarthy'nin mahkumiyeti Oklahoma Polis Teşkilatı Kriminal Laboratuvarı'nda daha önce çalışmış, 3000'den fazla raporun altında imzası olan kara büyücü lakabıyla tanınan kimyacı Joyce Gilchrist'in bilirkişiliğine dayanıyordu ve 15 Eylül 2001'de Gilchrist, hatalı raporları ve etik dışı davranışları yüzünden 21 yıldır çalışmakta olduğu laboratuvardan kovulmuştu. Onun bilirkişiliği ile 23 kişi ölüm cezasına çarptırıldı, bunlardan 11'i infaz edildi. Görevden uzaklaştırılan Gilchrist, ithamların esas nedeninin raporları değil, amirlerine bildirdiği bir cinsel tacizin örtbas edilme gayretleri olduğunu söyledi. Siyahi kadın kimyacıya kara büyücü denmesinin nedeni, şüphelinin DNA'sı ile delilin DNA'sı arasında başka uzmanların bir benzeşme bulamadığı durumlarda onun bir uyum bulabilme, böylelikle savcının elini güçlendirme yeteneğiydi. Ayrıca mahkeme salonlarındaki rahatlığı ve jürileri yargılananı suçlu bulma yönünde ikna becerisi de dikkat çekiciydi. Zaten Gilchrist'in alışılagelmişin aksine adli kimyager oluşunun 9. yılında ekip şefliğiyle ödüllendirilmesinin nedeni de bu başarısı oldu. Onunla birlikte çalışan diğer uzmanların bu hızlı yükselişin ardında başka bir şeyler olduğundan kuşkulanması da böyle başladı. Hatta 1987'de Kansas Polis Laboratuvarı kriminalistlerinden John Wilson, kadını Güneybatı Adli Bilimciler Birliği'ne şikayet etti. Ancak Gilchrist'in masumları demir parmaklıklarının arkasına gönderdiğinin anlaşılabilmesi için önce 24 yaşındaki erkek ikiz çocuk babası işçi Jeffrey Todd Pierce'ın tutuklanması ve 15 yılını cezaevinde geçirmesi gerekecekti. Polis sarı penye giydirdi, kadın tanıdı. Oklahomalı genç kadın 8 Mayıs 1985 sabahı işe gitmek üzere yola çıktığında tanımadığı birinin kendisine dikkatlice baktığını hissetti. Adamın elinde uzun saplı süpürge ya da kürek gibi bir bahçe malzemesi olduğundan kadın onu bahçıvan sandı. Göz göze geldiklerinde adam yol kenarındaki çalılıkların arkasına kaçtı. Kadın öğlene doğru eve döndüğünde önce pencere camlarından birinin kırık olduğunu fark etti, sonra da evin alt üst olduğunu. Arka taraftaki yatak odasına doğru yürürken karşısına eli bıçaklı biri çıkıverdi ve kadına tecavüz etti. Kadın kendisine saldıranın sabah gördüğü bahçıvan olduğundan emindi. Jeffrey Todd Pierce, kadının oturduğu sitede çalışan bir bahçıvandı ve o gün iş başındaydı. Olay yerine gelen devriye polisi, kadını ambulansa bindirmeden kendi aracının arka koltuğuna oturttu, bahçıvanı getirip gösterdi. ''Sanmıyorum, bu değil,'' dedi kadın. 2 ay kadar sonra saldırıyı soruşturmakla görevli bir polis, saldırganın bir tamirci ya da bahçıvan olduğuna yönelik güçlü, kişisel kuşkuları olduğunu tutanağa geçirdi. Evvelce herhangi bir suç kaydı olmayan Jeffrey Todd Pierce, saldırıdan 10 ay kadar sonra tutuklandığında sarı penye giymiş fotoğrafını başka erkek fotoğraflarının arasına yerleştirerek kadına gösterdiler. ''Tecavüz eden işte bu,'' dedi kadın. ''Hiç şüphem yok.'' Kadın aylar önce kendisine saldıranı tarif ederken sarı penye giymiş, omuzlarına kadar uzun saçları, pahalı spor ayakkabıları ve siyah eldivenleri olduğunu söylemişti ve ne yazık ki polis kadına göstereceği fotoğrafı çekmeden önce Jeffrey Todd Pierce'ın üzerindeki gömleği çıkartıp sarı bir penye giydirmişti. Başlangıçta sanmıyorum bu değil diyen kadın nasıl olur da şimdi saldırıdan 10 ay sonra tecavüz eden işte bu, hiç şüphem yok diyebilecek kadar emin olabilirdi, bu çelişkiyi kurcalayan olmadı. Kara büyücü kıllar onun dedi. Pierce 1986 Ekim'inde hakim karşısına çıktı. O tarihlerde henüz DNA analizleri yoktu. Mahkeme salonunda adamı gördüğünde onun yüzünü hiçbir zaman unutamayacağım diye ağlamaya başladı kadın ve jüri üyeleri ona çok acıdılar. Halbuki bahçıvanın saldırının gerçekleştiği sırada yemekte olduğunu söyleyen 2 tanığı vardı, saçlarını hiçbir zaman omuzlarına kadar uzatmamıştı, pahalı spor ayakkabılar alacak kadar parası da olmamıştı ama dikkate alan çıkmadı. Kara büyücü Gilchrist, tam 6 gün süren mikroskopik incelemem sonucunda olay yerinde bulunup, tarafıma teslim edilen 28 saç deliğiyle 3 pubik kılın her birinin zanlı Pierce'a ait olduğunu kuşkuya mahal vermeyecek şekilde tespit ettim, dedi. Savunma avukatları, saç ve kılların başka bir laboratuvarda daha incelenmesini talep ettiler ama mahkemece kabul edilmedi. Temyiz dilekçelerini de bu gerekçeye dayandırdılar. Üst mahkeme başka bir bilirkişiye inceletilmemiş olmasını eksiklik olarak görmüş olsa da kararı bozmadı ve Pierce 65 yıla mahkum edildi. 2001'de FBI, Oklahomalı kadının saldırıya uğradığı olay yerinde bulunan sperm örneklerinden elde edilen DNA profilinin mahkum Jeffrey Todd Pierce'a değil, gasp ve cinsel saldırı yüzünden 45 yıl hüküm giymiş ve halen cezaevinde bulunan başka birine ait olduğunu açıkladı ve 28 saç teliğiyle 3 pubik kılın Pierce'a ait olduğunu bildirerek onarılmaz bir mağduriyete yol açan kimyacı Joyce Gilchrist'in evvelce incelemiş olduğu delillere dayanarak mahkumiyet kararı alınan 1197 dava dosyasını gözden geçireceğini, gerekirse delillerin yeniden inceleneceğini bildirdi. Serbest kalan Pierce, haksız yere 15 yılını hapiste geçirmesine neden olan kimyacı Gilchrist ile artık emekli olmuş savcı aleyhine 75 milyon dolarlık tazminat davası açtı. 2007'de kazandı ama Oklahoma eyaleti ona sadece 4 milyon dolar ödedi. Sonuçları değiştirdi, 3 kez idama gönderdi. Curtis Edward McCarthy'de kriminalist Joyce Gilchrist'in kurbanlarından biriydi. İki kez yargılanmış, üç kez idam cezasına çarptırılmıştı. Ömrünün 19 yılı infazı bekleyerek geçen McCarthy, 20 yıl hapis yattı. İşte size çok acıklı bir yaşam öyküsü. 18 yaşındaki Pamela K. Willis, 10 Aralık 1982 günü Oklahoma'daki evinde ölü bulundu. Çıplaktı, bıçaklanmış ve boğulmuştu. Curtis McCarthy Pamela'yı tanıyordu. Bu yüzden zanlılar arasına girdi. Cinayetten kısa bir süre sonra Gilchrist, olay yerinden elde edilen saç telleriyle McCarthy'ninkileri karşılaştırdı ve benzemedikleri sonucuna vardı. İzleyen 3 yılda polis McCarthy'yi birçok kez sorguya çekti. Bu arada Gilchrist, deney sonuçlarını kaydettiği laboratuvar defterinde tahrifat yaptı ve "Daha önce yanlış değerlendirmişim. Olay yerindeki saçların McCarthy'ye ait olma ihtimali var," dedi. McCarthy'nin avukatları defterdeki sahteciliği ancak 2000 yılında fark edebildiler. Çünkü kara büyücünün verdiği yüzlerce rapor o tarihte incelemeye açılmıştı. McCarthy'nin 1986'da başlayan yargılamasında savcılık adamı Gilchrist'in saç telleriyle ilgili raporuna dayanarak suçladı. Tanık olarak dinlenen Gilchrist, bulgularının McCarthy'nin olay yerinde bulunduğunu kanıtladığını anlattı. Ayrıca kurbanın çıplak cesedi üzerinde bulunan semen kalıntılarının kan grubunun onunkiyle uyuştuğunu söyledi. Buna ek olarak Oklahoma Bölge Savcısı Robert H. McKee, McCarthy'nin lehine olabilecek delilleri jüriden saklayarak ayrıca suç işledi. Jüri, McCarthy'yi suçlu bulunca yargıç idamına karar verdi. 2 yıl sonra temyiz mahkemesi, savcının davranışlarını, kriminal laboratuvardaki usulsüz çalışmaları ve Gilchrist'in tanıklığındaki çelişkileri öne sürerek McCarthy davasını yeniden görülmek üzere iade etti. McCarthy yeniden yargılandı. Gilchrist saçların ona ait olduğunda ısrar etti, adam yeniden suçlu bulundu ve yeniden idama mahkum edildi. Her iki iddianamede imzası olan savcı Mekki, 21 yıllık meslek yaşamında 73 kişiyi idama mahkum ettirebilmiş, bunlardan 20'sinin infazına tanıklık etmişti. Bu başarı, ülkenin diğer savcıları arasında bir rekordu. 1995'te cezası yeniden gözden geçirilen McCarthy'yi yeni bir jüri 4 gün dinledi ve adam 3. kez ölüm cezası aldı. Yalan delilleri kaybetti. 2000 yılında kimyacı Gilchrist'in vermiş olduğu raporlar FBI müfettişleri tarafından incelenmeye başlanıp da sahtekarlıkları ortaya çıktığında Oklahoma valisinin emriyle eyalet genelindeki idam cezalarının infazı durduruldu ve McCarthy'nin saçlarını yeniden incelemesi talep edildi. Gilchrist, saçların geleneksel mikroskobik yöntemlerle karşılaştırılmasının yerini artık DNA analizlerinin aldığını ve örneklerin bu yeni teknolojiyle incelenmesine yerinde olacağını bildirdi. Savunma avukatları, bu durumda saçların DNA profilini elde etmesini talep ettiğinde örnekleri muhafaza ettiği yerde bulamadı. Kaybolmuş ya da imha edilmiş olabileceklerini söyleyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Bir adamı idama götüren en önemli, hatta tek delil olan saçlar hiçbir zaman bulunamadı. Soruşturma tamamlandığında Gilchrist çok sayıda davada deliller üzerinde yaptığı sahtekarlık ve yalan tanıklıkları yüzünden teşkilattan çıkartıldı. Onun desteğiyle mahkum edilen pek çok kişinin aslında suçsuz olduğu yapılan DNA analizleriyle ortaya çıktı. 20 yıllık kariyerinde binlerce olayda toplanan delilleri incelemiş olan Gilchrist, Curtis McCarthy ve daha önce başına ördüğü çorapları aktarmaya çalıştığım Jeffrey Todd Pierce'dan başka Robert Miller'ı canlı canlı mezara soktu ama onu konuşmaya henüz sıra gelmedi. 2002 yılında McCarthy'nin avukatlarının çabası sonuç verdi. 10 Aralık 1982 günü Oklahoma'daki evinde öldürülen Pamela K. Willis'ın cansız bedeni üzerindeki semen kalıntılarının mikroskobik inceleme için hazırlanan preparatlarının hala muhafaza edildiğini öğrendiler. Yapılan DNA analizinde spermin Curtis McCarthy'ye kesinlikle ait olamayacağı ortaya çıktı. İade-i muhakeme kararı alındı ve Türkiye'de yürütücüsü olduğumuz Masumiyet Projesi'nin kurucuları hukukçu Barry C. Sheck ve Peter J. Neufeld'den destek istediler. Aynı yıllarda biz de ömür boyu hapse mahkum edilen Orhan Dinç'e benzeri bir destek vermiştik. 1994 yılında Edirne Selimiye Camii'nin yanındaki Zehrimar Mezarlığı'nda tecavüz edildikten sonra iple boğularak öldürülmüş olarak bulunan Trakya Üniversitesi araştırma görevlisi Nagihan Polat cinayetinde İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde başlattığım Masumiyet Projesi çerçevesinde Orhan Dinç'e destek vermiş ve otopsi sırasında alınan vajinal yaymalara ait preparatların hala muhafaza edildiğini ortaya çıkarmıştık. Bu preparatlardaki sperm hücrelerinin DNA analizi Adli Tıp Kurumu'nca yapılmış ve Orhan Dinç'e ait olmadığı anlaşılarak 6 yıl hapis sonrası özgürlüğüne kavuşmuştu. Bir DNA bankamız olsaydı Nagihan Polat'ın katilini belki bulmuş, en azından bulma umudunu koruyor olacaktık. 2007'de Pamela K. Willis'ın tırnak altlarından alınan dokularında muhafaza edildiği ortaya çıktı. Bunların DNA profili de McCarthy'nin DNA'sını tutmadı. Ayrıca genç kızın bedeni üzerindeki kanlı ayakkabı izinin de McCarthy'ye ait olamayacağı anlaşıldı. 11 Mayıs 2007'de Yargıç Gray, 22 yıldır cezaevinde tutulan ve bunun 19 yılını idam kararının infazını bekleyerek geçiren McCarthy'nin suçsuz olduğuna karar verdi. McCarthy, Amerika genelinde idamı beklerken salıverilen 15. Oklahoma'da 3. kişidir. Henüz gerçek katil bulunabilmiş değil. McCarthy de henüz ömrünün 22 yılını çalan devletinden tazminat alabilmiş değil. İhtiyar kadınlara tecavüz eden kim? Oklahoma eyaletinin başkenti, o tarihte nüfusu 500.000 olan Oklahoma City'nin polisi, 3 Eylül 1986 günü ırzına geçilip öldürülen 83 yaşındaki kadının katilini 4 aydır aramaktaydı ki, yaşlı kadının tam karşısında oturan 90 yaşındaki başka bir ihtiyar aynı şekilde tecavüze uğrayıp öldürüldü. Olay yerlerinden birinde semen olduğunu sandıkları bir lekeye rastladılar. Diğerinde ise kan, saç ve tükürük bulundu. Her iki olay yerinden toplanan delillerin serolojik analizine dayanarak katilin A grubundan bir sekreter olduğuna karar verdiler. Kan dışındaki diğer vücut sıvılarından da kan grubu tayini yapılabilen kişilere sekreter denir. Suda çözünen kan grubu antijenlerinin salgılanması alfa 1,2. Fucosyl transferaz geninin bir işlevidir. Beyaz ırktan olanların %75-80 kadarında bu gen bulunur. Dolayısıyla idrar, tükürük ve semen sıvılarından da kan grupları belirlenebilir. DNA analizlerinin henüz yapılamadığı dönemlerde bu özellikten sıklıkla yararlanılırdı. Kişinin sekreter olup olmaması, yaşam boyu değişmez bir özelliği olduğundan, sekreterlik şüpheli ile olay yerindeki biyolojik sıvı kalıntılarının karşılaştırmasında kullanılır. Laboratuvarın verdiği raporda saldırganın elotip profiline, elotip insanın bağışıklık sistemiyle ilgili bir genetik işarettir. Siyahi Amerikalılarda daha sık rastlandığı, buna göre saldırganın bir zenci olması gerektiği de kayıtlıydı. Bilimsel açıdan hatalı bu yoruma dayanan polis, zenci bir erkeği aramaya başladı. Mahallede oturanların yanı sıra poliste daha önce kaydı olan zencilerden kan aldılar. Robert Miller onlardan biriydi. Kan grubu A sekreter olarak belirlendi. 12 saat süren sorgusunun yarısı gizli kamerayla kayda alındı. Miller rüya, hayal, büyü ve saçlardan konuşmaya başladı. Aslında Miller PC ile ıslatılmış esrarlı sigara etkisi altındaydı. Çünkü uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran bir evin önünde gözcü olarak takılan bir serseriydi ve polis bunu gayet iyi biliyordu. Sorgu sırasında Miller bir medyum gibi davranmaya, cinayetin nasıl işlenmiş olabileceği, kimin işlemiş olabileceği gibi konularda fikir yürütmeye başladı. Söylediklerinin kendi aleyhine kullanılacağını ve itiraf olarak değerlendirilebileceğini hiç aklına getirmeden, Miller'ın madde etkisinde uydurup anlattıkları ile gerçek cinayetlerin işleniş biçimleri arasındaki farklar yıllar sonra ortaya çıkacaktı. 2 tecavüzden 679 yıl artı 2 idam. Video kaydına Oklahoma Polisi Kriminal Laboratuvarı'nın kara büyücüsü Joyce Gilchrist'in olay yerindeki semenin A kan grubu bir sekretöre ait olduğunu gösteren raporu eklenince Robert Miller her iki tecavüz ve cinayetten suçlanarak hakim karşısına çıktı. Halbuki Gilchrist kan ve tükürük örneklerini de incelemiş ve onların bazı elotip özelliklerinin Miller'ınkini tutmadığını görünce raporuna hiç geçirmemişti. Ayrıca Gilchrist savcılığın diğer şüphelisi Ronald Lott'u da akladı. Olay yerindeki saçların zenci karakteristiği taşıdığını bildiren kara büyücü, olay yerindeki hayvan kıllarının da Miller'ın zaman zaman bakımını üstlendiği mahalledeki bir köpeğin kılları olduğunu bildirdi. Savunma avukatlarının DNA analizi yapılma talebini ise Oklahoma mahkemeleri henüz DNA analizlerini delil olarak kabul etmiyor, güvenilmeyen bir teknik diye yanıtladı. Tekniğe güvenilirdi de ne yazık ki mahkemelerin henüz DNA'ya güvenmediği yıllardı. Jüri Robert Miller'ı suçlu buldu ve adam iki cinayetten iki kez idama mahkum edildi. İki tecavüzden toplam 679 yıl, iki gasptan da 20'şer yıl hapis cezası aldı. Yanlış adam içerideyken iki kadını daha öldürdü. Adli bilimciler 1992'de semen delilinin DNA analizini yaptılar ve Miller'ın profiliyle karşılaştırdılar. Kesinlikle ona ait olamayacağı anlaşıldı. İki yıl sonra kara büyücünün incelediği saçlarla hayvan kılları özel bir laboratuvarda yeniden inceletildi. Verilen sonuçların saçma ve akıl dışı olduğu sonucuna varıldı. 1995'te Oklahoma Temyiz Mahkemesi Miller'ın yeniden yargılanmasına karar verdi. Gelişen DNA analizleriyle cinsel saldırıları gerçekleştiren kişinin savcılığın diğer şüphelisi Ronald Lott olduğu anlaşıldı. Savcı, tecavüzleri Ronald Lott, cinayetleri Miller'ın gerçekleştirdiğini iddia etti. Ne de olsa elinde Miller'ın cinayetleri nasıl işlediğini anlatan video kaydı bulunuyordu. Ancak mahkeme DNA'nın uyuşmamasına itibar etti, beraat kararı verdi. Miller, 29 Ocak 1998'de 10 yıllık cezaevi deneyiminden sonra serbest kaldı. Bu arada Lott, sadece Miller'ın üzerine atılan cinayetleri işlemekle kalmamış, onun cezaevinde bulunduğu süre içinde iki ihtiyar kadının daha ırzına geçip öldürmüştü. Ronald Lott halen 164.924 sayılı mahkum olarak Oklahoma, McAllister Eyalet Cezaevinde yatıyor. Oradan sağ çıkması mümkün olamadığından yazışacak arkadaş arıyor. Şiir ve basketboldan hoşlandığını söylüyor ve ekliyor. İnsan yaşamında birkaç küçük hata yaptı diye kötü olmaz. Bana bir şans verin ve benimle arkadaş olun. Dört ihtiyar kadının ırzına geçip öldürmek ve masum birinin 10 yıl idamı bekleyerek cezaevinde kalmasına sebep olmak nasıl birkaç küçük hata olur? Artık orasını da siz düşünün. Houston, bir sorunumuz var. Kasım 2002'de CBS televizyon kanalının Houston, Texas'taki yerel istasyonu KHOU, Houston Polis Kriminal Laboratuvarı aleyhine yayınlar yapmaya başladı. Dört gazeteci dönüşümlü olarak neredeyse ekrana çıkıyor ve dava örnekleri vererek yapılan DNA hatalı analizleri yüzünden masumların hapsedilme, suçluların salıverilme ihtimalinden söz ediyorlardı. Bir hafta sonra emniyet müdürü dayanamadı ve laboratuvara bağımsız bilim insanlarından oluşan bir heyet göndererek durumu inceleteceğini ilan etti. İncelemelerin sonucu öylesine kötüydü ki bir aya varmadan laboratuvar kapatıldı ve analizler başka laboratuvarlara gönderildi. New York Times gazetesi 2003 Mart'ında birinci sayfadan soruyordu. Houston, ülkenin en kötü kriminal laboratuvarı mı? KHOU yayınlarını sürdürdü. Bu kez yapılan hatalı DNA analizleri yüzünden hapse atılmış olanların bulunabileceği üzerine gittiler. Özellikle kendilerine bir e-posta ile başvurarak oğlu Joshua Sutton'ın 1999'da bir cinsel saldırıdan hüküm giydiğini, tek delilin DNA analizi olduğunu yazan bir annenin anlattıklarını ekrana getirdiler. İki gazeteci Sutton davasının dosyasında yer alan DNA raporunu California Irvine Üniversitesi'nden DNA uzmanı Bill Thompson'a göstermişti. Thompson'ın bulduğu hataları dikkate alan bir savcı, delillerin yeniden incelenmesini talep etti. DNA profili farklı çıkınca Sutton 2004'te serbest bırakıldı. Bu skandal, 9 laboratuvar teknisyeninin bir süreliğine işten uzaklaştırılmasına, birinin işten çıkarılmasına yol açtı. Laboratuvar müdürü Frank Fitzpatrick'in yerine Irma Rose atandı. Geriye yönelik olarak laboratuvarda gerçekleştirilen analizleri tekrarladılar. 2006 başında bir ara rapor yayınladılar ve inceledikleri 1100 DNA analizinin %40'ında ciddi hatalar bulduklarını ilan ettiler. 11 Haziran 2007'de kriminal laboratuvarın tüm birimleri, bu arada DNA bölümü de akredite oldu, 4 yıl kapalı kaldıktan sonra Houston Kriminal tekrar hizmet vermeye başladı. Herkes hata yapar ama Fred gibisi yok. Benzeri sorunlar ABD'nin ayrıca İngiltere'nin birçok laboratuvarında yaşandı. Kimi kısmen, kimi tamamen bir süre kapalı kaldı, yeniden organize edildi. Soruşturmalar sonucunda pek çok kişi işten çıkarıldı. Tahmin edeceğiniz gibi hatalar sadece biyolojik delillerin incelenmesinden kaynaklanmıyor. Parmak izinden ısırık izine, yangın hızlandırıcılarından trafik kontrollerinde kullanılan alkol metrelere varıncaya dek bir kriminal laboratuvarın ilgi alanına giren her alanda hatalar yapıldığı ortaya çıkıyor. Örneğin New York'taki Nassau Laboratuvarı, geçtiğimiz yıl ortalarında uyuşturucu madde analizlerindeki muhtemel hatalar yüzünden bölge savcısının emriyle 2007 ile 2010 arasındaki 9000 narkotik analizini tekrarlamak zorunda kaldı. Ama bunların hiçbiri önce West Virginia polis kriminal, ardından Texas'ın Baxter adli tabipliğinin seroloji laboratuvarında çalışan Fred Zane kadar zarar vermedi. Fred, 70'lerin sonlarında West Virginia Polis Kriminal Laboratuvarı'nda işe başladığında herkes onun bir kimyacı olduğunu sanmıştı. Kimya fakültesi diplomasına sahte olduğu, aslında bir yüksekokulun İngilizce bölümünü bitirdiği, aldığı iki fen dersinden de borçlu geçtiği çok sonraki yıllarda ortaya çıktı. 20 yıl boyunca hiçbir amire özgeçmişini kontrol etmeyi ya da onu meslek içi seviye tespit sınavına sokmayı akıl etmedi. Zane 3 eyalette yüzlerce masum kişinin haksız yere suçlanmasına, bunlardan 6'sının uzun yıllar hapis cezaları almasına neden oldu. Örneğin Glenn Woodle, Zane'in incelediği bir kan lekesiyle 200 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonraları Woodle'ın kendisine isnat edilen suçları işlemediği DNA analizleriyle kanıtlandı. Ayrıca Zane'in delilleri incelemekte kullandığını söylediği bazı deneyleri yapmış olması mümkün değildi çünkü çalıştığı laboratuvarda bu deneyleri yapacak kimyasallar ve gereçler bulunmuyordu. 80'lerin başında aynı laboratuvarda çalışan diğer uzmanlar Zane hakkında birkaç kez şikayette bulundularsa da kimse dikkate almadı. Kan yok ama raporu var. 1989'da da Baxter Adli Tabipliği Seroloji Laboratuvarı'na şef olarak atandı. Olay yerinde bulunan bir delilin üzerindeki kan lekesinin grubunu bildirdiği raporla birlikte çevirdiği dolaplar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Raporları değerlendirip ona imzası atan adli tıp uzmanı delil üzerinde kan bulunmadığını biliyordu. Nasıl olurdu da Zane olmayan kan lekesinin grubuna ait sonuç bildiriyordu? Adli tabiplik dışından iki uzmanın Zane'in verdiği raporları gözden geçirmesini istedi. İki uzmanın binlerce rapor arasından rastlantısal olarak seçtiği 14 raporun her birinde hatalar bulması üzerine görevden el çektirildi, mahkemeye verildi ancak Zane hakim önüne çıkamadan öldü. 1993'te West Virginia, Zane'in imzası bulunan raporları geçersiz, güvenilmez ve kullanılmaz ilan etti. 1979 ile 99 arasında biyolojik bir delille hüküm giyenleri yeniden yargıladı, onlarca hükümlünün beraatine karar verdi. Zane'in gitmiş olması West Virginia Polis Kriminal Laboratuvarı'ndaki işlerin düzelmesini sağlamadı. Laboratuvar 2006'da polis teşkilatının içinden çıkarılarak bağımsız bir statüye kavuşturuldu. Gerekirse laboratuvar kapatılmalı. Hiçbir laboratuvar kusursuz değildir. İstediğiniz kadar otomasyona geçin, yapılan deneylerin bir yerine insan eli değer. En azından sonuçları yorumlayan, değerlendiren, raporlayan insan beynidir. Ve her insanın beyni hata yapabilir. Çalışanlar insandır ve insan kusursuz değildir. Bütçeden yeterli pay alamayan, yeterli uzmanı bulunmayan, küçük bir kentin, küçük bir polis kriminal laboratuvarında yapılan hata hiç kimseyi hayrete düşürmez. Toplumun beklentisi hata yapan personelin işine son verilmese de en azından gereken disiplin cezasını görmesi, deneylerin tekrarlanması, haksız yere mahkum edildiği düşünülen kimselerin yeniden yargılanması, laboratuvarın eksikliklerinin bir an önce tamamlanması, verilen zararın makul ölçüde tazmini ve sorunun tekrar yaşanmaması için laboratuvarı düzelinceye dek kapatmaya varabilecek önlemlerin alınmasıdır. Teşkilat kendi içinde bütün bunları yapsa da toplumla paylaşmadığı takdirde vicdanlar rahatlamaz. Laboratuvarlara güvensizlik ve kişilerin haksız yere mahkum edildiği ön yargısı sürüp gider. Bu yüzden ABD'nin 400 aşkın irili ufaklı polis kriminal laboratuvarlarından birinde herhangi bir sorunla karşılaşıldığında ilgili kurumların basın sözcüleri olabildiğince hızlı biçimde basına bilgi verir. Amerika dışında pek gözlenmeyen, hele Türkiye'de hiç rastlanmayan Ama krizlerin önlenebilmesi için benim de hararetle savunduğum bir stratejidir bu. Ölü kadına penis takan adli tabip. Elbette sorun sadece kriminal laboratuvarlarda çıkmaz. ABD'nin adli tıp hizmetlerini veren coroner ya da medical examiner sistemleri de kusursuz değildir. Çocuk istismarından tutuklanan, denetimli serbestlikten yararlanan 23 yaşındaki Clayton Wine Daniels, bir yıl önce ölen 81 yaşındaki kadını mezardan çıkarmış, otomobiline yerleştirmiş, aracın içine bir ayakkabısını, yakınlarına kendi nüfus kağıdını bırakarak ateşe vermişti. Adamın karısı Molly Daniels, olaydan birkaç hafta sonra ölen kocasının 110 bin dolarlık hayat sigortasını tahsil ettiği gibi 4 yaşındaki oğlunu yeni erkek arkadaşı Jake Gregg ile tanıştırdı. Jake ile öldü numarası yapan koca aslında aynı kişiydi, tek fark saçını sarıdan siyaha boyamış olmasıydı. Travis adli tabibi Dr. Vladimir Parangao, yanmış otomobilden çıkarılan tanınmayacak haldeki cesedin otopsisini yaptı. Cesedin mezardan çıkarılan ihtiyar kadın olduğunu anlayamadı. Hatta raporunda bir penisten bile söz etti. Cenazenin araç yakınında bulunan kimliğin 23 yaşındaki beyaz erkeğe ait olduğunu kaydetti. 6 hafta sonra çıkan DNA sonuçlarından cesedin bir kadına ait olduğu anlaşıldığında doktor, "Kendimi savunmuyorum, biraz daha dikkatli olmam gerekirdi." demekle yetindi. Ölü bebeğe diş izi eklediler. Dr. Stephen Hine, 1987 ile 2008 arasında Mississippi eyaletindeki adli otopsilerin neredeyse %80'ini yaptı. Yılda 1500'den fazla otopsi yapan doktorun başlıca yardımcısı, bir ısırık izi uzmanı olan diş hekimi Michael West'ti. Doktorla diş hekimi gerektiği takdirde duruşmalar sırasında kullanmak üzere otopsileri videoya kaydetmeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. 1993'te 23 aylık kız bebek Hayley Oliver evin banyosunda suda boğularak öldü. Çocuğun annesi o gün işe gitmişti ve çocuğa erkek arkadaşı Jimmy Duncan bakmaktaydı. Doğal olarak polisin ilk şüphelendiği kişi olan Duncan, adli tabip ile diş hekiminin imzaladığı otopsi raporu üzerine idama mahkum edildi. Çünkü çocuğun sağ yanağı üzerindeki ısırık izlerinin Duncan'ın dişlerine ait olduğunu söylemişlerdi. Duncan yıllarca masum olduğunda ısrar etti. Avukatlarının talebi üzerine savcı Hayley Oliver'in otopsi kaydını buldurarak teslim etti. Kaydı 30 kadar genç kızı öldüren seri katil, Ted Bundy'yi elektrikli sandalyeye oturtmakta en büyük rolü olan adli diş hekimi Dr. Richard Sewer'ın 2009 başlarında izledi. Ortaya çıkan durum tüyler ürperticiydi. Çünkü cenaze morga girdiğinde kızın yanağında ısırık izi yoktu. Otopsi sırasında diş hekiminin kızın sağ yanağına ısırık izi oluşacak şekilde bir kalıp bastırdığı görülüyordu. Bu kalıbı otopsi öncesi çocuğun bedeni üzerindeki olası ısırıklarla karşılaştırmak amacıyla Duncan'ın kendi ağzından almıştı. 19 yıldır demir parmaklıklar arkasında ölümü bekleyen Duncan, şimdilerde umutla yeniden yargılanmayı ve beraati bekliyor. 17 masumu idam ettiler. Amerikan ceza adalet sistemindeki sorunların boyutunu anlayabilmeniz için sadece ufak bir bilgi vermekle yetineceğim. Şu satırları kaleme aldığım 2012 yılı Ocak ayının 21'i itibariyle Amerikan tarihinde 280 mahkum suçsuz bulunarak serbest bırakılmıştı. Bu yüzden yeni yasal düzenlemelere gidilmiş ve eyaletlerin çoğunda hüküm giymiş olanlara masrafını devletin karşıladığı DNA analizlerinden yararlanma hakkı getirilmiştir. Yine eyaletlerin birçoğunda ifadelerin kayıt altına alınma yasası, delil muhafaza yasası, tazminat yasası, ceza adaleti reform komisyonu oluşturma zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. Beraatler öğrenildikçe daha fazla sayıda mahkum suçsuzluğunun ispatı için hukukçulara, özellikle hemen her eyalette artık örgütlenmiş olan masumiyet projesi yürütücülerine başvurmaktadır. Bununla birlikte sistemin kendisini tamamen onardığı söylenemez. Haksız mahkumiyetlerin nedeni sırasıyla görgü tanıklarının yanılması, geçersiz ya da usulsüz adli bilim hizmetleri, şüphelendiklerinin suçlu olduğuna inanan polis ve savcılar ile savunma avukatlarının yetersizliğidir. 17 kişi masumiyetini kanıtlayamadan ve serbest bırakılmadan idam edilmiştir. DNA sayesinde beraat edenlerin cezaevinde kaldıkları süre ortalama 13 yıldır. Yine DNA analizleri sayesinde beraat edenlerin %70 kadarı azınlık gruplarına mensuptur. DNA sayesinde beraat edenlerin %40'ında gerçek fail bulunmuştur. Son olarak 17 Ocak 2012'de 1994'te Chicago varoşlarında genç bir seks işçisine tecavüz etmek ve boğarak öldürmekten 30'ar yıla mahkum edilen ve olay tarihinde yaşları 15-18 arasında değişen Saunders, Richardson, Swift ve Thames serbest kaldılar. Polis gençleri ikrara zorlamıştı. DNA analizi sayesinde gerçek failin Johnny Douglas olduğu anlaşıldı. Bu arada Johnny başka bir suçtan hapse girmiş, çıktığında da öldürülmüştü. DNA sayesinde salıverilen ilk mahkum. Kuşkusuz dünyanın her ülkesinde böyle haksızlıklar oluyor. Amerika'nın en büyük avantajı, tabii buna avantaj denirse, hala idam cezası bulunan eyaletlerin olması yüzünden toplumun bu cezayı destekleyen ve karşı çıkanlar olarak ikiye ayrılmış olmasından kaynaklanıyor. ABD'de 17 Ocak 2012 itibariyle 34 eyalette idam cezası bulunuyor. 16'sında bulunmuyor. Son idam edilen 5 Ocak 2012'de Oklahoma eyaletinde 49 yaşındaki beyaz erkek Gary Wells'ti. 1994'te Claude Conover ile birlikte uyuşturucu meselesi yüzünden Robert Hardcastle'ı bıçaklamıştı. İdam cezası ömür boyu hapse çevrilen Conover, 2001'de doğal nedenlerden cezaevinde öldü. 3 hafta önce intihara teşebbüs eden ve cezaevinde İskandinav mitolojisine merak saran Gary Wells, damarına verilen ilaç karışımı bilincini kaybettirinceye dek "Vallaha Odin, yırtıcı hayvanı katledin" cümlesini 4 kez tekrarladı. Karşı çıkanlar idam cezası almış olsun olmasın haksız mahkumiyetlerin varlığını kanıtlayarak masum birinin devlet eliyle öldürülme tehlikesini gözler önüne sermeye, böylelikle idam cezasının kaldırılmasına çalışıyorlar. Eğer Cardozo Üniversitesi'nden iki hukuk profesörü 1977'de tecavüze uğrayan genç bir kızın çamaşırlarındaki semen lekesi kendi kan grubunu tuttuğu, ayrıca bir görgü tanığı onu fotoğrafından tanıdığı için 25 yıla mahkum edilen ve "suçsuzum" diye haykıran Gary Dodson'un sesini 1988'de duyup DNA analizi için lekenin bir kısmını İngiltere'ye, Dr. Alec Jeffrey'e, bir kısmını da Richmond'daki Forensic Science Associates adlı özel şirkete göndermeseydi ne kıza asıl saldıranın erkek arkadaşı olduğu ortaya çıkacak ne de Gary Dodson serbest kalacaktı. Gary mahkumiyet sonrası DNA analizleriyle masumiyeti kanıtlanan ve idam cezasının kaldırılması için örnek oluşturan ilk mahkum olarak tarihe geçti. "Mühendisim" dedi, TV tamircisi çıktı. 2006 yılında Fort Gillem'deki Silahlı Kuvvetlerin Kriminal Laboratuvarında çalışan Philip Remis'in 479 DNA analizinde sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. 2004'te usule uygun çalışmayışı yüzünden işten uzaklaştırılmış, zorunlu eğitime tabi tutulduktan sonra göreve başlatılmış, ancak 2005'te yeniden disiplin soruşturması geçirmişti. FBI laboratuvarlarının bir çalışanı olan Jacqueline Blake, 2002'de FBI'dan istifa etmişti. 2004 Mayıs'ında 100 kadar DNA analizini protokollere uygun biçimde yapmadığını itiraf etti. 2 yıl denetimli serbestliğe ve kamu yararına çalışmaya mahkum edildi. İngiliz polis teşkilatında çalışan Jean Morrison, 2007'de sahtekar adli bilimci ilan edildi. İnternetten satın aldığı bir diplomayla işe girdiği, pek çok deneyi uydurduğu yetmezmiş gibi 4 küçük kıza cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Toplam 13 yıla mahkum oldu. Çalıştığı 700 kadar dosya yeniden elden geçiriliyor. Başka bir İngiliz, Trevor Jim Bates, polis laboratuvarında elektronik mühendisi olarak çalışıyordu. Çocuk pornografisiyle ilgili soruşturmalarda onun bilirkişiliğine dayalı mahkumiyetler oldu. Aslında mühendis değil, sadece televizyon tamircisi olduğu ortaya çıktığında işten uzaklaştırıldı, tazminata mahkum edildi. 2008 yılında San Diego'lu savcılar, sağlık mesleki yüksekokulu mezunu, araç kullanmaya alkolün etkisi konusunda uzman sandıkları ve 30 yıldır bilirkişiliğine başvurdukları Ray Cole'ün, aslında siyaset bilimi mezunu olduğunu öğrendiklerinde, o güne değin cezalandırılan binlerce kişinin tazminat talebi tehlikesiyle karşılaştılar. İşte size bir sürü kara büyü ve kara büyücü hikayesi, hepsi gerçek, hepsi ders alınması gereken yaşam kesitleri. Kitabın sonu, 1 Temmuz 2014, sayfa 241.